Ayrım 3, sayfa 41, yetenek ekonomisi. Luna Park'ta oradan oraya koşuşturan çocuklar gibiyim. Bana, bu kadar işi nasıl yapıyorsun? Sen bir zaman mühendisisin diyorlar. Yahu ben hiç çalışmadım, ömrüm şenlikle, eğlenceyle geçiyor diyorum. Hep tatildeyim kısacası. İlk fırsatta çalışmaya başlayacağım. Hani çocukken insan her mesleğe heves eder de asıl yapacağı işi hiç aklından geçirmez ya. Hah işte benimki de öyle. Bütün sevdiği işi yapanlar gibiyim ben de. Devamlı tatilde. İnsan yaptığı işte çok eğlenince daha üretici olabiliyor. Herhalde ondan bir tatil gibi, çocuğu gibi oradan oraya koşuşturma. Tatil bitince ben de doğru dürüst bir işe girip bir baltaya sap olurum belki. Çocukken itfaiyeci olmak istiyordum. Ailem benim için itfaiyeciliğin değil eczacılığın uygun olduğunu düşünüyordu. Anne tarafım hep doktor, baba tarafım nesillerdir eczacıydı. Alışayım diye daha ilkokuldayken hadi sen patronsun geç kasada dur diyerek beni dümenden de olsa eczanede çalıştırırlardı. Kandırdılar beni. Sonra da patronlar her işi bilir diyerek içeri laboratuvara attılar beni. Eskiden eczaneler şimdiki gibi değildi. Doktorlar reçete yazardı, biz o ilaçları hazırlardık. Sonunda ben profesyonel olarak yazları eczanede çalışmaya başladım. Çıraklıktan kalfalığa geçtim. Usta olunca işi bıraktım, tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Bildiğini okuyan birisi olduğum için ailem kabul etmek zorunda kaldı. Konservatuvarın tiyatro bölümünü kazandım. Şanslıydım, iyi hocaların eline düştüm. Türkiye'nin en büyük hocaları ders veriyordu. Tiyatrocuların dışında Türk şiirinin, edebiyatının bütün isimleri, ünlü oyun yazarları, tarihçiler de vardı hocalarımızın arasında. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Yıldız Kenter, Max Meniki, Samih Nafız, Tansu, Ercüment, Behzat Lav, Seyit Mısırlı, İncil Ayar, Ahmet Kutsi Tecer, Gönül Gülyüz, Madam Olga, bale hocamız Rus'tu, soyadını hiç bilemedik. Hocalar ile öğrenciler birbirini seven, anlayan bir ekiptik. Ekip olmanın, ekip ruhunu korumanın önemini, bir ekip takım kültürü bakışı oluşturmanın önemini keşfettim o yıllarda. Yeteneklerimin peşine takılıp bir sanatçı çıkarmaya uğraşırken kendimden iyi bir takım adamı olursam daha çabuk başarıyı yakalayabileceğimi de anladım. Bugün bu ölçülerin iş hayatının her dalında gerekli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu biliyorum. Yetenek dediği şeyin nerede saklandığını merak eder herkes. Yetenek dediğimiz şey insanın içinde bilinçaltındaki bir cevher, bir değerdir. Bir şekilde onun da yönetilmesi gerekir. Yeteneğini tıpkı bir markayı yönetir gibi yönetmek, iyi tanımak, anlamak, onunla iyi ilişki kurmak ve onu başkalarına aklı başında yöntemlerle sunmak zorundadır herkes. Ben yeteneğimi pazarlamak istemem diyen bireylerde, kurumlarda ister istemez tekleyecekleri gerçeğiyle yüz yüze kalıyorlar. Yani genç yaşımda yetenek ekonomisi diye aklımdan bile geçmeyen bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Bütün ekonominin yeteneğin üzerine inşa edildiğini, yetenekli insanların ekonomi dediğimiz garip labirentleri olan ve sürekli kendini yenileyen bilimi ortaya çıkardıklarını keşfettim. Mesleğin ne olursa olsun ekonomiyle, ekonomi bilimiyle ilgilendiğin takdirde ilerleyebileceğini anlamıştım. Üstad Karl Marx da öyle söylüyordu. Bütün üst yapı kurumları altyapının yani ekonominin üstüne inşa edilir buyurmuştu. Ekonomik savaşların oyunların birer askeri savaş oyunu gibi taktiği, stratejisi olduğunu, uzun uzun tıpkı bir tiyatro oyununu hazırladığımız gibi hazırlıklarla gerçekleştirildiğini anladığımda büyük heyecan duymuştum. Babamın ölümünün ardından bir yandan iş hayatında iniş çıkışlar yaşarken diğer yandan da oyunculuk yaptığım için her iki alanda da bilgi sahibi oldum. Biriktirdiğim bilgileri, deneyimlerimi, yaratıcı enerjimi başka bir alanda da kullanmaya başladım. İnsan kaynakları, takım oyunu, yaratıcılık, yetenek yönetimi ve ekonomisi, yeni kurumsal kültür oluşturulması konusunda da çalışmalar yapmaya başladım büyük şirketlerle. Bir yandan da Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde gençlerle birlikte düşünürken hangi konulara kafa patlattığımızı sizlerle paylaşayım istedim. Diyorum ki onlara, buradan mezun olduktan sonra biriktirdiğiniz bilgileri, hocalarınızın süzüp danıtıp sizlere sunduğu bakışları çalışma hayatında kullanarak, sınayarak kendinizi yeniden eğiteceksiniz. Sıkıştırıyorlar beni, habire sorular soruyorlar, öğrenmek, aydınlanmak, kafalarındaki sorulara yanıtlar bulmak istiyorlar. Gelecekle ilgili korkularını yenmek istiyorlar. Korkularını yenmek için gelecekle ilgili bir bakış oluşturmak, bir yol haritası çizmek zorunda olduklarını söylüyorum. Ayaklarının yere daha sağlam basması için seçtikleri meslek dalının dışında kalan konularda da bilgi sahibi olmaları gerektiğini anlatıyorum. Diyelim ki üniversitenin herhangi bir bölümünden 100 genç aynı yıl mezun oluyor. 15 yıl sonra bu 100 kişilik grubu inceleme altına aldığımızda bazılarının çok başarılı olduğunu, büyük bir kısmının da çok başarılı olmayan bir meslek yaşamını sürdürdüklerini görüyoruz. Başarılı olanlara baktığımızda değişmez bir biçimde sanatın bir dalıyla ilişkileri olduğunu fark ediyoruz. Resimle, tiyatroyla, sinemayla, müzikle, yazıp çizmeyle, amatörlüğün de ötesine geçen yaratıcı çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Yani işi gücü bırakıp sanatçı mı olalım diyorlar. Sanatı işten güçten saymıyorlar mı acaba diye geçiyor aklımdan. Hayır, öyle değil. Bal gibi anlıyorlar. Sanatla, kültürle bezenmiş, anlamlandırılmış bir yaşamın daha yaşanılası olduğunu. Öğrenmenin, bilgilenmenin ve bilgileri hayal gücünün emrine vermenin, yaratıcı düşünmenin insanın yaşam kalitesini yükselteceğini anlatıyorum. Tamam da diyorlar. Hayal gücünün kapılarını, pencerelerini nasıl aralayacağız? Bilinçaltını bilinçli bir yöntemle harekete geçirmediğin yolları üstüne saatler süren bir interaktif çalışmanın içine atıyoruz kendimizi. Oyunculuk sanatında kullandığımız değişik yöntemleri, yaratıcı drama çalışmalarını kendilerinde sınayarak nasıl çalışacaklarını anlatıyorum. Herkes daha çok ısınıyor, daha dört elle asılmaya başlıyor çalışmaya. Görüyorum, mutlular, eğleniyorlar, heyecan duyuyorlar, canla başla çalışıyorlar. Birçok yerde profesörler, öğretim üyeleri de gelip katılıyor çalışmalarıma. Onlar da öğrenciler kadar istekli. Genç olmanın yaşla ilgili olmadığını kanıtlamak istiyorlar öğrencilerine. Yaş nasıl olsa ilerleyecek. Kafayı sürekli genç tutup neşeli, sorgulayan, heyecanını yitirmeyen bakışı korumak gerek. İçindeki genci korumanın yolları ne peki? Başlıyoruz yeni bir kapı açıp düşünmeye, farklı egzersizler yapmaya. Yaşı ilerlemişlere moral olsun diye değil. Gençken elde ettiğin akıl yoluyla dünyaya meydan okuyan ruh halini yitirmeden bütün yaşamın boyunca dünyayı nasıl kucaklayabilirsin acaba? Zor soru. Olsun, biz cevabın peşine takılıyoruz. Kafalarını en çok kurcalayan şey sanatın bir dalıyla ciddi bir biçimde ilgilenip ilgilenemeyecekleri. Ben şiir yazıyorum, acaba devam etsem mi? Öykülerim var, yazıyorum habire. Ama bunlar neye yarayacak ki? Ben bu bölüme istemeden girdim, aslında ressam olmak istiyordum. Ailem tiyatro bölümüne girmemi istemedi. Şimdi sosyoloji okuyorum. Daha iyi diyorum, sosyoloji okumuş oyuncu, psikoloji okumuş ressam, hukuk okumuş romancıdan alası mı olur? Hangi işi yaparsan yap, sanatın içinde olmak, yaşamını bir sanat eserine dönüştürmek seni mutlu kılacaktır. Peki ilk adım ne olmalı? Ne yapalım? Herkes sanatçı olarak geliyor dünyaya. Ritim sezgisi bütün sanatların anası. İçimizde kalp atışlarımızın sesiyle dünyaya merhaba diyoruz. Ritim sezgisiyle yaşama sanatının içine doğuyoruz. Doğanın bize armağan ettiği bu yeteneğimizi ıskalıyoruz sonra. Ne iş yaparsan yap, yaşamına zekanı, dehanı, yaratıcı gücünü koymanın yollarını keşfet. Hayal gücü bilgiden daha önemli. Öğrendiğiniz kuru bilgileri hayal gücünüzle daha yaratıcı bir hale getirmelisiniz. Yaratıcı zekasını iyi kullanabilen, sanatla ilgilenerek ufkunu genişletmiş, yaratıcı çözümler üreten bireyler sanatta da, iş yaşamında da daha başarılı oluyor. Sonunda hepiniz okullardan birer çırak olarak çıkacaksınız. Kendinizden birer usta yaratmak zorundasınız. Hangi işe soyunacaksanız onun çıraklığını yapmadan ustalığa varamazsınız. Ben sizlere burada tiyatrodan yola çıkarak iş hayatında başarılı birey olmanın, iyi bir takım çalışmasının nasıl yapılması gerektiğinin ipuçlarını veriyorum. O ipuçlarıyla hangi kapıları açıp kendinizi geliştirebilirsiniz, bunu siz bulacaksınız. Oyunculuk denilen heyecan verici mesleğin gizlerini keşfetmeye çalışırken kendini keşfetme önerileri sunuyorum. Tekrarlıyorum ve diyorum ki, unutmayın, hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi ancak hayal gücünün emrine sunulduğu zaman yaratıcı bilgiye dönüşür. Bütün bu konuşmalar nerelere mi geçiyor? Gençlerin eğitimleri bittikten sonra kendilerine nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği konusunda ortak akıl oluşturmak için İstanbul ve Anadolu'da 17 üniversitede okullarda öğrenilen bilginin yaratıcı bilgiye nasıl dönüştürüleceğini, yaratıcı bilgiyle fark yaratacak bireye giden yolları keşfetmeye çalışıyoruz. Belki sizler de bilgilerinizi hayal gücünü emrine verir, yaratıcı ipuçları geliştirirsiniz diye anlatıyorum. Yaşasın hayal gücü. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde, Yeditepe'de, Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde başladı bu çalışmalar. Anadolu'nun birinci etabını Samsun'da tamamladık. İstanbul'daki oyunların dışında kalan zamanımın tümünü bu çalışmaya ayırdım. Edirne'den başladık. Yoğun istek olduğu için ikinci defa Marmara Üniversitesi'ne girdik. Oradan Adana Çukurova Üniversitesi, İzmir 9 Eylül, Bursa, Uludağ, Konya Selçuk Üniversitesi, Afyon, Kocatepe, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, oradan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne. Ben de gençlerle birlikte düşünürken hangi konulara kafa patlattığımızı sizlerle paylaşayım istedim. Belki siz de bilgilerinizi hayal gücünüzün emrine verir, yaratıcı ipuçları geliştirirsiniz diye. Paylaşayım istedim kısacası. Yaşasın hayal gücü. 8 yıldır insan kaynakları, takım oyunu, yaratıcılık ve yetenek yönetimi ve ekonomisi, yeni kurumsal kültür oluşturulması konusunda çalışmalar yapıyorum büyük şirketlerde. Yeteneğimizi ortaya çıkarmak için yatkın olduğumuz yanı saptadıktan sonra hayata geçirmeyi öğrenmek zorundayız hepimiz. Bunu becerebilen insanlar kendi yeteneklerinin tadına varıyor, onu geliştiriyor, cilalıyor, parlatıyor ve sürekli değiştiriyor, yeniliyor. Bir dalda ustalık kazanman, başka dallarda da kendini sınamak ve yeteneğinin sınırlarını genişletmek zorunda olduğun gerçeğiyle yüz yüze bırakıyor seni. Özellikle yeni nesil iş adamları arasında iyi eğitim almış, vizyonu olan insanlar var. Hepsinin işlerinin dışında yeteneklerini geliştirdikleri bir alan var. Örneğin Güler Sabancı benim çok sevdiğim bir dostumdur. Bana resim dersi aldığını söylediğinde resim yapmak için vakit bulabilecek misin diye sordum. O da evet vakit buldukça resim yaparım ama benim için önemli olan şu, resim konusunda yeteneğim olduğunu anladığım andan itibaren o yeteneğe emek vermem gerektiği sorumluluğuyla karşı karşıya kaldım. Resim yapmasam bile bir resme nasıl bakılacağını bilmem, resim ve sanat tarihinin bilincinde olmam gerektiğini düşündüğüm için resim dersi alıyorum. İlla resim yapacağım diye değil, iyi resmin iyi bir bakıcısı, izleyicisi olmak için dedi. Söyledikleri çok hoşuma gitmişti. Gizli kalmış yeteneklerini keşfedersen, onları geliştirmeye çalışırsan, yaptığın işte de çok başarılı hale geliyorsun. Farklı konulardaki yeteneklerin birbirlerini destekleyen beyin cilaları haline geliyor ve o zaman yaratıcı düşünmeye başlıyorsun. Diyorum ki merak etmeliyiz. İçimizde bizi bilmediğimiz denizlere sürükleyecek, büyük maceralar yaşatacak ne gibi yeteneklerin saklı kaldığını bilinçaltımızı deşerek ortaya çıkarırsak ve onları kullanırsak yaşamımız daha keyifli ve başarılı geçecek. Peki ben ne yapıyorum? Hem başkalarının hem kendi yeteneklerimin peşinde dolaşan bir avcıyım. Nasıl mı? Kendimden başlayarak birçok insanı eğittim, yaşamla kucaklaşmalarını sağladım. Önce kendileriyle barıştırdım onları. Bilgiyi paylaşmaktan, tartışmaktan büyük bir zevk alıyorum. İki tür eğitim çalışması yapıyorum işlerimden dolayı. Ya genç oyuncuları, yazarları eğitiyorum ya da profesyonel iş hayatındaki insanlara eğitim veriyorum. İkisi de hem birbirinden çok ayrı dallar hem de büyük yakınlıklar içeriyorlar. İş hayatından insanlarla yaptığım çalışmalara ortak akıl oluşturmak, kendini yenileyebilmek, derinlik sağlayabilmek, yeni kurum kültürleri yaratmak, işte tırmanma ipleri örmek gibi için bakışlar oluşturuyor ve yaşama geçiriyorum. Beni eğitim ortağı olarak kabul ediyorlar. Ekonomi ve iş yönetimi bilgim, sanatçı yanım ile onların kendilerini geliştirme ve iş hayatından tat alabilme arzularını birleştiriyoruz. Standart sapmalardan sakınabilmenin yollarını araştırıyoruz. Neyi ne şekilde doğru olarak ölçebiliriz gerçeğinin peşinde dolaşıyoruz. Çünkü inanıyorum ki ölçemediğini yönetemezsin. Ne sanatta ne de iş hayatında. Genç oyuncularla usta-çırak ilişkisi içinde çalışıp yeteneklerini nasıl yaratıcı enerjiye dönüştürüp hangi yöntemlerle kullanabileceklerini araştırıyoruz. İyi oyunculuğa giden yolda ustaların deneylerinden, bilgilerinden yararlanıp her oyuncu kendi bakışını, yöntemini, üslubunu oluşturmak zorundadır. Her iki tarafta da bilgilerimi yeniliyorum, besleniyorum ve her gün kendimi yeni baştan eğitiyorum. Sonuçta özellikle iş dünyasında verdiğim eğitimlerde terecilere tere satıyorum. Çalışma hayatına baktığımızda yeteneklerinin keşfedilmesini bekleyen birçok çalışan olduğunu görüyoruz. Onların ön plana çıkması için ne yapılması gerekiyor? Yerli yerinde bir soru. İş hayatında da sanatta da aynı olgu kafaları kurcalıyor. İş, yetenek, kültür ilişkisini nasıl kuracağız sahi? Değişmeyen bir gerçek var. Sen mesleğini taçlandırırsan mesleğinde seni taçlandırır. Dünyanın her yerinde kötü koşullarda çalışmaya başlamış ama çok yükseğe zıplamasını becermiş birçok insan var. Çağımız artık profesyoneller çağı. Profesyoneller kendilerini iyi yetiştirmiş, bunu bir meslek olarak seçmiş, çağdaş yöneticiliğin gereklerini yerine getiren insanlar. İyi takımlar kurup onları başarılı bir biçimde yöneten, takım oyununa inanan insanlar. Sistem, genç insanın içindeki yeteneği keşfedip ortaya çıkarmasına yardımcı olmalıdır. Yetenekli olduğu dalda bilgi alabilmesi, kendini geliştirmesi, bilgi ve deneyle zenginleştirmesi için olanak tanınmalıdır. Kendini bilen büyük şirketler zaten çalışanlarının eğitimi, iş hayatının yeniden organizasyonu, şirketin sürekli yani taze bir bakış elde etmesi için eğitime yatırım yapıyor. Sonuçta hepimiz aynı noktaya varıyoruz. Farkı yaratan insandır. Peki farkı yaratacak olan insanı nasıl eğiteceğiz? Ben çalışmalarımda zaman zaman bu sorunun peşine takılıyorum. Çalıştığım ekiplerle bu sorunla ilgili araştırmalar yapıyorum. Dünyadaki metodolojileri birlikte inceleyip bizim bünyemize uygun bir ortak akıl, bir ortak iletişim yönetiminin arayışı içinde oluyoruz. Evet, insan fark yaratacak ama o farkı yaratacak düşünce biçimini nasıl yaratacağız? Bilinçaltını bilinçli bir yöntemle harekete geçirmenin, yaratıcı enerjiye dönüştürmenin, yaratıcılıkla baş başa yürümenin, işini eğlenerek yapmanın yolları neler? En kötü koşulları, başarısızlıkları, tökezlediğimiz anları bizi motive edecek sıçramalara nasıl dönüştürürüz? Hatalarımızın üniversitelerinden nasıl mezun oluruz? Yeteneğin önü engellerle doludur. Çocukluğumuzdan başlayarak hepimiz yasaklamalarla, kısıtlamalarla, örf, adet, tölelerle, modası geçmiş bakışlarla karşı karşıya kaldığımız için tabii ki bireyin yetenekleri prangaya vuruluyor çoğu zaman. Birey bu tehlikenin farkına vardığı yaştan başlayarak savunmaya geçer. Ama o zamana kadar sistem içine bir sürü çiviyi çoktan çakmıştır. Ve o çivileri teker teker nasıl söküp atacağın sorunuyla baş başa kalırsın. Dengesini ve varoluş biçimini kontrol altına alabilen, her koşulda yaratıcı ve muhalif bakışını ayakta tutabilen insanlar daha başarılı oluyor. İşimiz yaşama biçimimiz değildir ve olmamalıdır. Özgün bir yaşama biçimi, bir bakış, anlayış, hayat felsefesi oluşturmalıyız. Yaptığımız işi dünyaya karşı takındığımız tavrın içine yerleştirirsek her zaman kendi taze ve genç tutan yaratıcı insanlar oluruz ve sürekli kendimizi yenileriz. İş benim yaşama biçimimdir deyip bu formülün arkasına saklanıp kendimizi kısırlaştırmaktan korkmalıyız. Madem ki yetenek ekonomisinden söze başlayıp buralara geldik, o zaman yinelemekte yarar var. Yetenek dediğimiz şey, insanın içinde bilinçaltında bir cevher, bir değerdir. Bir şekilde onun da yönetilmesi gerekiyor. Yeteneğini de tıpkı bir markayı yönetir gibi yönetmek, iyi tanımak, dünyadaki gelişmelerin nasıl etkilendiğini bilmek, anlamak, onunla iyi ilişki kurmak, yetenek için piyasa koşulları ve pazar oluşturmak, strateji, taktik belirlemek, geleceğe yatırım yapmak, kendinle ve başkalarıyla rekabete hazır olmak ve onu başkalarına aklı başında yöntemlerle sunmak zorundayız. Zor tabii. Yetenekli olan yapar canım. Sayfa 55. Savaş Dinçel ve Saz Arkadaşları. Tuhaf bir oda burası. Ne giren belli ne çıkan. Savaş Dinçel bu haftayı hastanede geçirdi. Yakın arkadaşlara sık sık gittik geldik. İyi oluyor, aramızdan biri hastalanıp da hastaneye yattı mı birbirimizi daha çok görüp sohbet edecek fırsat çıkıyor. Hemen Müjdat Gezen'i aradım. Müjdat hastalık hastası olduğu için 4 doktordan daha fazla tıbbi bilgi sahibidir. Koyduğu teşhisi anlattı. Seninkini anladık. Doktorlar ne diyor dedim. Doktorlar benim kadar bu işten anlamaz dedi sakin sakin. Ben savaşı doktorlardan daha iyi bilirim. Onlar röntgenini çeker, ben ruhunu okurum. Sigarayı bırakacak, içki azalacak, seks yok. Bak ben de onların hiçbirini yapmıyorum, aslan gibiyim dedi. Savaşçığım yatakta. Uf olmuş yatıyor. Bakıyorum yırtar. Azıcık disiplini yaşayacak. Kimler gelmiş, kimler getirmişler hemen öğreniyoruz. Ne getirmişler hemen öğreniyoruz. Rutka Yaziz gelmiş, Şeboy getirmiş. Ne mana, hemen çekiştiriyoruz. Tarık Akan gelmiş, bir tek gül getirmiş. Bir yerden yolmuştur diyorum, çekiştiriyoruz. Altan Erkekli ve Altan Gördüm ikisi ortak 5 tek dandik lale getirmişler. İki altana bir buket hemen çekiştiriyoruz. Ben evden yılbaşında bana gönderilen bu tip günler için sakladığım çikolatayı büyük bir kibarlıkla komodinin üstüne koyuyorum. Savaş'ın karısı Sumru alıyor çikolatanın içinden. Banka müdürünün kartı çıkıyor. Müdürün rezilliği ne olacak? En çok çiçeği Müjdat Gezen getirdi. Meğerse yukarı çıkarken öbür hastaların odaların önlerinde duran çiçekleri toplayıp getiriyormuş. Oda tıklım tıklım. Ünlü oyuncular hastalanınca hastaneler şenleniyor. Arkadaşları hep ünlü Savaş'ın. Gelenin peşine takılıp bütün hastane odaya doluşuyor. Savaş'ın karısı Sumru. Aynen evdeki gibi geleni ağırlıyor, gideni uğurluyor. Adeta Savaş'ın kabul günü. Savaş hastalık filan takar mı? O muhteşem zekasıyla kırıp geçiriyor milleti. Gelenler de anlatıyor. TV'de naklen yayınlasan reyting rekoru kırar, talk show'un en kralı. Müjdat bırakıyor, Savaş alıyor. Ben sürdürüyorum. Tarık Akan alıyor, Altan Erkekli giriyor araya. O devam ediyor. Savaş çok da iyi bir ressamdır. Hastane odasında sergi açmış. Hani baksın da gözü gönlü şenlensin diye. Ben hemen bunları gelenlere satalım, hastane parası çıkar diyorum. Savaş karşı çıkıyor. Onu kim dinler? Sumru'nun kardeşi Mehmet'le örgütleniyoruz. Birinci gün tablolar bitiyor. Mal bitince dışarıdan takı makı incik boncuk getiriyoruz. Koridorda tezgah kuruyoruz. Ayrıca Savaş'ın tablolarının dijital kopyalarını yapıp seri üretime geçiyoruz. Hastaneden ayrılan bir hasta gelip, benim Balıkesir'de ev eşyası galerim var diyor. Ondan sipariş alıyoruz. Anadolu'ya sevkiyat başlayacak. Müjdat ve karısı Leyla kötü kötü bakıyorlar, yardımcı olmuyorlar. Bunların derdi ne diye konuşuyoruz Sumru'yla. Bu arada tabii Savaş'la ilgilenecek zamanımız olmuyor. İşimiz gücümüz var. Müjdat ve Leyla giderek hırçınlaşıyor. Sigara içmemesi gereken Savaş'ın odasından herkes bir sigara tüttüreyim diye koridora çıkıyor. Savaş'ın ağzının suları akıyor. Yahu bir nefes çekeyim diyor Sumru. Savaş sen manyak mısın? Sigara öldürür diye ağzından dumanlar çıkarak Savaş'ı tersliyor. Koridordaki takı sergisinin yanında Savaş'ın kayınbiraderi Mehmet'le Hint eşyaları tezgahı açıyoruz. Müjdat ile Leyla buna da karşı çıkıyor. Ben bakıyorum Savaş akşama kadar yatıyor, hastayı oyalamak lazım. Sumru'yla minik afişler hazırlıyoruz. Alman hastanesi iftiharla sunar, Savaş dinçel gösterisi. Doktor Civan'ım, karyola şov. Biletler tükeniyor. Akşam yan odalardan hastalar, hasta yakınları, Savaş'ın karyolada yatarak oynadığı tek kişilik gösteriyi izliyor. Türk tiyatro tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Karyola tiyatrosu. Müjdat ve karısı Leyla bu sefer karşı çıkmıyorlar. Müjdat elinde kamera gösteriyi kaydediyor. Hatıra hatıra diyerekten. Ertesi gün bomba patlıyor. Müjdat Savaş hastalanır da ben hastalanmam mı diye kıskançlıktan çatlamış. Savaş'ın odasının karşısındaki odaya yatmış. Yandaki odaya da karısını yatırmış. Amaçları belli. İşimizi bozmak. Çin malı dandik eşya toplamışlar, tezgah açtılar. Ayrıca kitap satıyorlar. Tarık Akan gideyim bir siftah vereyim Müjdatlara dedi. Kıyamet koptu bizim tarafta nasıl yaparsın diye. Savaş yattığı yerden ben sabah erkenden sizler yokken Müjdat'ın odasına gidip bir ayna aldım siftah verdim dedi. Buyurun koynumuzda yılan besliyoruz biz onun için hastanelerde çürüyelim herifin yaptığına bak şuursuz aktör ne olacak. Dün öğleden sonra bomba patladı. Müjdat da kendi odasında tek kişilik gösteriye başlıyor. MSM sunar. Hamlet'in böbrek taşı tıbbi gösteri. Konuk oyuncular Tarık Akan, Rutka Yaziz. Bak onlar da karşı gruplu anlaşmış. Baktık böyle gitmez bu iş. Hemen toplantı. Yeni ürün, yeni bakış lazım. Savaş'ın konken oynadığı arkadaşlarından Zeki Ökten, Çiçek Barazmi, Bülent Kayabaş'la anlaştık. Odada taş oynatacağız. Ekip kabul etti. Masa geldi. Başhekim haber gönderdi. İki ameliyat arası gelir ben de iki tur dönerim dedi. Müjdat hamle yaptı bir odayı daha ele geçirdi. Öğrencilerinden birini yatırmış, koftiden hasta numarası yaptırmış çocuğa. Bak bak gençleri zehirliyor. Hastanede el ilanı dağıttılar. Tarot falı bakacaklarmış. Bir de nargile servisi olacakmış. Ben Sumru'ya yürü bu rezillik böyle devam etmez gidiyoruz dedim. Savaş'ı çıkardık. Başka hastaneye transfer olduk. İyi bir ücret aldık. Savaş Dinçer karyolada oynamaya devam edecek. Ayrıca çocuk tiyatrosu da olacak. Ama şu anda aldığım bir haberle yıkıldım. Müjdat, hatıra hatıra diye çektiği savaşın gösterisini bir TV kanalına satmış. Cevabımız da ağır olacak. Müjdat'ın ne mal olduğunu açıklayacağım. Sayfa 59. Müjdat Gezen'i kınıyorum. Konservatuar tiyatro bölümüne girdim. İlk gün tanıştık. Tanışmaz olaydık. Herhalde torpille kazanmış giriş imtihanını. Adı Müjdat Gezen'di. Hala öyle. Adını değiştirmedi. Gezen birisidir ama uzaklara gitmez. Tiyatro, sinema, TV arasında gezer durur. O yıl muhteşem bir yıldı. Hani şarapların da iyileri vardır ya, okulun da esaslı yıllarından biriydi o yıl. Müjdat ve Savaş Dinçel ağabeyler de o yıl tanıştık. Onlar bizden 10 yaş kadar büyüktü. Okulun gediklileri, mezun olup gitsinler diye hocalar gözlerinin içine bakardı. Sonra dost olduk. Birçok projede hem benim hem tiyatroda hem başka tiyatrolarda birlikte çalıştık. Savaş, beyefendi, uyumlu, çalışkan, yaratıcı, mizah duygusu gelişmiş, aydın ve aydınlık kafalı çok iyi bir oyuncu çıkardı kendinden. Müjdat ağabeyde uyumluluğun dışında bütün öbür özellikler vardı. Çok çektim Müjdat'tan, çok. Müjdat'ın hastalık hastası olduğu doktor raporlarıyla belgelendi. Günde 4 doktora gittiği saptandı ve tabipler odası Müjdat'ın resimlerini dağıttı doktorlara. Bu hastaya bakıp zaman yitirmeyiniz. Dikkatli olun, tehlikelidir. Yanında boya ve fırça taşıyor. Notunu eklemişler resmine. Ben ne dediklerini pek sezemedim. Sonra şimşek çaktı. Halkın başına gelen felaketi tahmin ettim. Galiba sonunda yapacağını yaptı, resme başladı dedim. 2 gün sonra sergi davetiyesi geldi. Adam, tuvalleri ne zaman çaktın, bezledin, bir sergilik resmi ne zaman yaptın? Açtım telefonu. Müjdat, tiyatronla uğraşsana, bu resim sergisi işi nereden çıktı, halkı taciz etme dedim. Gayet pişkin, aa ben akademinin resim bölümünü bitirdim dedi. Efendim, birinci eşi Gün, Güzel Sanatlar resim bölümü mezunuydu. Kızcağızı sürekli taciz ederdi okula gidip gelip. Kantinde başına bela olurdu. Güya derslerde de girip çıkmış o ara. Bu yolla sağlam bir resim eğitimi aldığını, bir ressamla yıllarca aynı yatakta yattığı için ressam sayılması gerektiğini savunuyor. Almış tuvalleri, boyamış, açmış sergiyi. Sakın gitmeyin diye çevremi uyardım. Müjdat Gezen resim sergisi, sakın gitmeyin. Bana telefonda diyor ki, Leyla da, ikinci eşi, akademi tiyatro dekor tasarımı bölümünde, Leyla ile de aynı yatakta yatıyoruz. Yakında dekor bölümünden de mezun olacağım. Tiyatroları şimdiden uyarıyorum. Bu adam dekor yapayım diye gelebilir, dikkatli olun. Oynadım, yönettim, yazdım, okul açtım, tiyatroya emek verdim. Artık resim sanatı için bir şeyler yapacağım, resim koleksiyonumu da büyütüp sergi açacağım buyurdu. Resim koleksiyonunu büyüteceğine eminim. Hatta ülkenin en büyük koleksiyonuna bile sahip olabilir. Bir tarihte yapıştı tiyatroma. Habire gidip geliyor, müdüriyette oturuyor. Anladım, bir hergelelik peşinde. Odamdaki ressam Muazzez'in orta oyunu tablosuna takmış kafayı. Bunu bana ver, ben Orta Oyuncular Karagözcüler Derneği başkanıyım diye tutturdu. Bütün direnmelerim boşa gitti. Sonunda dedi ki, tamam, vermek istemeyebilirsin. Doğrusu bu resim bir tiyatro yöneticisinin odasına çok yakışıyor. Ama beni anla. Benim orta oyununa büyük bir zaafım var. Değiş tokuş yapalım. Bu resmi bana ver. Sen Fikret Mualla seversin. Ben sana Fikret Mualla'nın resmini vereyim. Başımdan gitsin diye anlaştım. Tabloyu kaptı vın. 3 gün sonra tiyatroya bir paket geldi. Müjdat Gezen yollamış dediler. Ha, açın Fikret Mualla tablosu dedim. Açtık, paketten çerçevelenmiş bir dosya kağıdı çıktı. Üstüne tükenmez kalemli bir adam kafası çiziktirilmiş. Altına da bir not. Bu Fikret Mualla'nın portresi, ben yaptım, Müjdat Gezen. Ne yapayım, savcılığa mı vereyim? Fikret Mualla'nın resmi demişti, doğru. Yapmış göndermiş, adam nitelikli suç işliyor. 1 Nisan günü bir büyük nitelikli suç daha işleyecek. Herkesi şimdiden uyarıyorum. Savaş Dinçel 1 Nisan günü şehir tiyatrolarından emekli oluyor. Müjdat kendi tiyatrosunun altında 90 kişilik bir cep tiyatrosu yaptırdı. Adını Savaş Dinçel sahnesi koydu. 1 Nisan günü Savaş Dinçel sahnesinin açılışı Savaş'ın yazdığı Uçurtmanın Kuyruğu adlı oyunla yapılacak. Müjdat yine nitelikli suç işleyecek. Uzun sözün kısası, Müjdat Gezen'i kınıyorum. Not: bu yazıyı yazdığım yıl savaşı kaybettik. Müjdat nitelikli suç işlemeye devam ediyor. Sayfa 63. Mahşerin Dört Atlısı. Zamanın değerini yapacak işi olan kimse bilir der bir Arap atasözü. Hem iyi plan program yapacaksın, hem kendine zaman ayıracaksın, hem çalışacaksın, hem eğleneceksin, dostları, arkadaşları ihmal etmeyeceksin. Sevgili dostlarım, Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Savaş'ın eşi Sumru ve Müjdat'ın eşi Leyla, Ben Eskiden Küçüktüm adlı oyunumu izlemeye geldiler. Oyundan sonra Savaş ile Sumru'nun evinde ziyafet, maç izleme ve ardından bir yandan tiyatro, sinema, bir yandan da futbolun iç içe geçtiği muhteşem sohbet olur diye düşünmüştük. İkinci kısım gerçekleşemedi. Biz dördümüz okul arkadaşıyız. Konservatuvarın tiyatro bölümünden. Oyunda Müjdat ve Savaş'ta sahne üstü ve kulis maceralarımızı da anlatıyorum. Maçı izlemek için TV'nin başına çöktük. Ellerimizde kadehler, Müjdat vefalı ama o gece Fener'i destekliyor. Savaş'ta hasta Fenerli, Mustafa Beşiktaş delisi, ben Deniz Cimbomlu'yum. Sumru ile Leyla biraz gergin, salonda Mahşer'in dört atlısı vaziyetleri var. Maçı izlerken oyunculara ve hakeme söylediklerimizin hiçbirini yazamıyorum. Fener tribündekiler bile daha sakindi. Savaş şampiyonluğun katlanıp uçuşunu soğukkanlılıkla karşıladı. Yalnız sonuç belli olana kadar dördümüz de ayıktık. Tam o anda birdenbire bize bir şeyler oldu. 30 saniyede insan bu kadar nasıl değişebilir? Savaş kafayı sıyırdı. Fenerbahçe, Fenerbahçe, döne döne, Yenerbahçe adlı yeni bestesini trompetle seslendirmeye başladı. Ben nezih el hareketleri yapmaya başladım. Savaş'ın senfonik eserini Fenerbahçe, Fenerbahçe, döne döne, Sönerbahçe sözcükleriyle yorumlamaya başladım. Galatasaray formasını göstermek için gömleği attım üstümden. Mustafa da soyundu, içinden Beşiktaş forması çıkınca Müjdat beline doladığı vefa bayrağını çıkardı. Leyla ile Sumru bizi ayıramayınca polis çağırmaya karar verdi. Dışarıdan silah sesleri geldi. Müjdat Fenerlilere saldırıyorlar deyince ben sporu bahane eden magandalara karşı saf oluşturmalıyız. Askeri müzeye gidip Fatih'in toplarından birini alalım, silah atan kuroları püskürtelim dedim. Çıkarken Sumru'ya bütün apartmanı taciz ettik, eşyalar da kuruldu, kusura bakma çok mu içtik dedim. Sumru, evet biraz ölçüyü kaçırdınız, dördünüz bir ufak içtiniz dedi. Yaşasın eski dostlar, dostlarınızı sık sık ziyaret ediniz, üzerinde yürünmeyen yollar dikenli çalılıklarla kapanır. Sayfa 65. Bir masal ülkesi varmış. Efendim, bir varmış bir yokmuş, herkesin birbirine karıştığı, sapla samanın ayrılamadığı bir ülke varmış. Bu ülkede herkesin ağzının tadı kaçıkmış, işler berbatmış desem rahatlar mısınız? Hani bu durumda olan ülkeler de var canım, biz halimize şükredelim der misiniz? Size iyi gelir mi? Kafanızı bozmayayım diye yapılıyorum, halinizi biliyorum, anlıyorum, keyfinizi nasıl yerine getirebilirim? Sizi oyalayayım, masalları anlatayım ister misiniz? İyi gelir mi, açar mı? Bizimkinden daha leziz durumda, artık ancak masallarda rastlanacak kadar saçma sapan, her şeyin çığırından çıktığı ülkelerden söz edeyim ki biraz rahatlayın. Evet, işte o ülke var ya, o ülkede herkes güzel, bakımlı, sevimli, gazetelerin pazar ilavelerinde boy gösterecek hoşlukta olmak için yırtınır dururmuş. Protein ile karbonhidratı birbirine karıştırmaz ama onların dışında her şeyi birbirine karıştırırlarmış. Tuhaf bir halkı varmış. Bu bir varmış bir yokmuş ülkesinin. Masal ülkesi olduğu için bu tuhaflıklar oluyor tabii haliyle. Bu ülkenin insanları demokrasi ile totaliter rejim hevesini bir güzel halli hamur edip tadına ve ayıplarına doyulmaz bir musakka yapmışlar, oturup afiyetle yemişler. Hiç hazımsızlık yapmamış ama protein ile karbonhidratı birbirine karıştırdıkları için biraz sıkıntı yapmış. Sıkıntıdan şişmişler. Şişkinlikleri biraz dikkat çekmiş, sağdan soldan biraz ayıplanmışlar ama öğrenmişler ki protein ile karbonhidratı birbirine karıştırmazsan hep formda kalırsın ve gazetelerin pazar ilavelerine rahatlıkla geçebilirsin. Bu tuhaf ülkede aydınların bazıları bir yandan ülkenin yarınlarının aydınlık olmasını isterken öbür yandan da ülkenin yarınlarını karartmak isteyen güçlerle işbirliği edip sapla samanı birbirine karıştırmışlar. Masalı anlatıyorum ya, ben de sallıyorum habire. Masala girmeden şöyle masalın geçtiği ülkenin ahvalini biraz nakledeyim diye. Ne diyorduk? Bu ülkede demokrasi havarileri yalnız kendileri gibi düşünenler için demokrasi isterlermiş ve derlermiş ki, yarın öbür gün ipler elimize geçerse bizden farklı düşünen herkesin boynuna elimizi ipi dolarız. İşte yani şeylerin şeyi birbirine karıştırmışlar, yine çok mu attık? canınız sıkılıyordur diye sizi eğlendirmek için sallıyorum işte canım. Bu tuhaf millet rakıyı şarapla, onu da konyakla karıştırdıkları için hangi parti sağcı, hangi solcu, kim aydın, kim bezirgen bir türlü karar veremezlermiş. O yüzden sarhoşlukları, ayılmaları da çok uzun sürermiş. Seçim isterlermiş habire ama seçimlerden sonra bazı şeylerin değişmesi için gerekli yasal düzenlemeleri de yapmazlarmış. Aklı başında herkes seçimlerin daha ileri bir tarihte yapılması gerektiğini söyler dururmuş. Ama politikacılar seçimden korkmadıklarını kanıtlamak için geri adım atmazmış. Yıllardır aynı politikacılar, aynı lafları geveler dururmuş. Ülkede devran yine aynı devran. Masal ülkesi ya, ben artık ipin ucunu iyice kaçırdım. Bu Kaf Dağı'nın ardındaki ülkenin halkı, ben yine beni temsil edecek olanları seçemeyeceğim parti liderlerinin uygun bulduklarını desteklemek zorunda kalacağım. Devlet yine ufalmayacak, müsriflikleri yine sona ermeyecek. İlgili gibi görünüp hiçbir işle ilgilenmeyecek, lacivert elbiseli asık suratlı adamlar yine resmi arabalarla lojmanlarda saltanat sürecek. Yine devletin malı deniz, yemeyen domuz olacak. Of ulan of! Diye efkar edip dururlarmış. Yani masal falan ama insanın içi acıyor, bir varmış bir yokmuş ülkesinin haline. O ülkenin politikacıları seçim turlarında otobüslere, kamyonlara bindirilip meydanlara indirilmiş, zorla taraftar kıtalarını bakıp bakıp "amma sevenimiz var" diye kasım kasım kasılırlarmış. Kimi seçim nutuklarında ovada söylemesi gerekeni dağda, dağda söylenecek şeyi çayırda, çayırda etmesi gereken lafı bayırda, ederi edermiş. Politikacılar hep "biz biliriz, biz yaparız, biz çözeriz" pozunda ortada salınıp dururlarmış. İnsanların bezgin, sıkkın, kararsız, düşüncelerin bile yorgun olduğu bu ülkede "ben biraz fazla abarttım her şeyi, masal işte canım, neyse biz gelelim masala." Bir varmış, bir yokmuş. Ayrım sonu. Sayfa 68.